Ulu Çınar'ın gölgesinde. İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde başlıyor.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Ulu Çınar'ın gölgesinde programıyla daha birlikteyiz. Bu haftaki konumuzun başlığı yine geçen hafta olduğu gibi büyüklere vefa. Bu çerçevede 10 Şubat 1918 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşan cennet mekan Sultan Abdülhamid Han aleyhi rahmeti vel gufranı yad etmeye çalışacağız. Aziz dinleyiciler, bu topraklar hem içinde yaşadığı döneme hem de kendinden sonraki çağlara meşale tutup aydınlatan nice büyük insanlar yetiştirmiştir. Bundan dolayı bu aziz millet topraklarında yeşeren büyük insanlarıyla da büyük olmayı hak etmiş bir millettir. İşte bu büyük insanlardan bir tanesi de ideolojilere kurban ettiğimiz büyük devlet adamı Sultan Abdülhamid Han'dır. 21 Eylül 1842 yılında İstanbul'da dünyayı gözlerini açan ve tarihe Ulu Hakan olarak geçen Abdülhamid Han, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesidir. Batılılar, Osmanlı ülkesini paylaşımı pahalıya getiren, onun için bundan dolayı kendisine Kızıl Sultan demişlerdi. Bu siyaset dahisi, iktidarda kaldığı 33 yıl boyunca etrafı kurtlarla çevrili bir ülkeyi sağ salim sahile çıkarmanın mücadelesini verdi. Hasta adamın mirasını paylaşmak için birbiriyle yarışan emperyalist devletler Osmanlı ülkesinde darbe üstüne darbe yapmaya başlamışlardı. Önce Sultan Abdülaziz'e yapıldı darbe, arkasından 5. Murad'a. Sanıldı ki Osmanlı'nın kaderi pamuk ipliğine bağlı. Nitekim Sultan Abdülhamid Han tahta geçtiğinde İngiliz Dışişleri Bakanı kendisini tehdit etmiş, ayağını denk alsın, ona da öncekilerin yaptığımızı yaparız demekten çekinmemişlerdi. Çöküş için, Osmanlı'nın çöküşü için gün sayılırken bu 34 yaşındaki geniş ufuklu vizyon sahibi adam 33 yılını adayacağı bu çok ağır bir yükün altına girdi. Ülkeyi bir baştan bir başa sanayiyle donatırken, yatırımlarla donatırken ülkeye büyük bir hamleler kazandırdı. Herkesin bedbinlik, ümitsizlik içinde olduğunda dahi o milletine güveniyordu ve şöyle diyordu: "Biz yatağından taşan bir nehre benziyoruz. Biz hiç de can çekişen bir millet değiliz. Canlı ve kuvvetli bir milletiz. Bizi zinde tutabilecek yegane kuvvet de İslam'dır." diyordu. Değerli dinleyiciler, aynı şekilde Abdülhamid Han, İslam alemine balta olan bu şahametli, bu kötü kadercilik hakkında Kur'an'ın hiçbir yerinde işaret yoktur diyordu ve bu millete ümit aşılıyordu. Batının teknikte ileri gittiğini ve bu dalda alınması gereken şeylerin zaman geçirmeden alınmasını, ancak Batı medeniyetinin iç yapısının yahut fikirlerinin bizim zihni yapımızı bozacak zehirler olduğunu, bu sebeple onlardan uzak durmamız gerektiğini söylüyor, kalkınma adına imar atağına girişerek saltanatı boyunca ülkeyi baştan aşağı karayollarıyla, demiryollarıyla, hastanelerle, okullarla, kışla ve fabrikalarla donatıyordu. Bir anlamda vizyon sahibi olmasından dolayı ufukların sultanı diyebileceğimiz bu iri görüşlü adam, daha 1891 yılında Fransız Perol Demiryolu şirketine Rumeli yakasıyla Üsküdar'ı deniz altından tüp geçitle bağlanmasının projesini çizdiriyor değerli dinleyiciler. Tren yoluyla deniz altından ulaşımın sağlanmasını amaçlayan bu projenin bugünden tam 122 yıl önce düşünüldüğü hesaba katılırsa, bu insanın ne kadar ufuk ötesi bir vizyona sahip olduğu anlaşılır değerli dinleyiciler. Aynı şekilde bu vizyoner devlet adamı Asya ile Avrupa'yı bir köprü ile de bağlamayı düşünüyor ve Boğaz Köprüsü ile Bağdat Demiryolu'nu bağlamanın planlarını yapıyor ve bu meyanda Arnaudin isimli bir Fransıza projeler çizdiriyordu. Aziz dinleyiciler, Ulu Hakan Abdülhamid Han, Fatih Sultan'dan sonra eğitime ve kültüre en fazla yatırım yapan padişahtır. Ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu şu sözleriyle vurguluyordu: "Adam yetiştirmek kolay değil. Eskiden vezirler, ekabir, hayır erbabı konaklarının büyük bir kısmını adam yetiştirmeye ayırıyorlardı. Bilhassa kendi memleketlerinden istidatlı, ellerinden tutulmaya değer gençleri getirirler, onlara manevi pederlik yaparlarmış. Biz bunlara yetişemedik. Endor'un saray içerisinde devlet adamı yetiştiren en büyük bir mektep imiş. Bana marife neden ehemmiyet vermediğim soruluyor. Haşa! Bugün ne kadar âli mektep görüyorsanız hepsini hemen hemen ben yaptım, mevcutları da ıslah ettim diyor Abdülhamit Han. Değerli dinleyiciler, varlığından yeni haberdar olduğumuz Yıldız Sarayı Kütüphanesi'ndeki bir albümden öğrendiğimize göre Abdülhamit Han'ın İstanbul'da büyük bir ilim ve kültür projesi, bir kültür kompleksi tasarladığını görüyoruz. Bu projeye göre Abdülhamit Han, Sultanahmet Meydanı'na muhteşem bir kültür sitesi kurmayı düşünüp, bunun mimari projesini hazırlamak üzere yurt dışından uzmanlar getirtmiştir. Albüme baktığımızda sayfa sayfa resimleri görülen bu projeye göre, Sultanahmet Camisi'nin karşısına Osmanlı Ulum Akademisi, sol tarafına Milli Kütüphane, Ayasofya'ya yakın noktaya da yeni bir Darülfünun, bir üniversite planı düşünmüştür. Çünkü kalıcı olmanın buradan geçtiğini çok iyi biliyordu Abdülhamit Han. Aziz dinleyiciler, eğitime bu kadar önem veren Sultan Abdülhamit Han, dünyadaki ilmi gelişmeleri de çok yakından takip ediyordu. O, Fransa ile olan yakın münasebetlerimizin yoğunluğu sebebiyle bilhassa bu ülkedeki yenilikleri takip ederek Batı medeniyetiyle aramızdaki farkı kapatmaya çalışıyordu. Kuduz aşısının keşfedildiğini öğrenen Sultan, 1886 yılında bir heyeti hemen eğitim için Paris'e gönderdi. Heyet, Abdülhamit Han'ın kendi istihkakından ayırarak verdiği 10 bin frankı ve önemli Osmanlı nişanlarından biri olan Mecidiye nişanını pastöre takdim etti. Paris'te eğitim gören bu heyetin yurda dönmesinden sonra İstanbul'da 1887 yılında Darus Saadet, Darul Kelb ve Bakteriyoloji Ameliyathanesi, yani Kuduz Enstitüsü kuruldu. Kuduz aşısının keşfinden sadece 3 yıl sonra İstanbul'da kuduz aşısı üretilmeye başlandı değerli dinleyiciler. Bu merkez dünyanın o günkü şartlar içerisinde 3. Doğu ülkelerinin ise ilk kuduz hastanesi olarak tarihteki yerini aldı. Dünyadaki bütün teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Sultan Abdülhamit, döneminde yeni bir sanat dalı olarak ortaya çıkan fotoğrafçılıkla da çok ilgilendi. Yıldız Sarayı'nın harem dairesinde bir stüdyo kurduran Sultan, Osmanlı topraklarını ve insanlarını konu alan 30 bin fotoğraflık eşsiz bir koleksiyon oluşturdu. Abdülhamit, gitmesinin mümkün olmadığı uzak diyarlarda olup biten gelişmeleri de hadiseleri de fotoğraf teknolojisinden istifade ederek öğrendi ve gereken tedbirleri aldı. Sultan fotoğrafı sadece bir hobi olarak değil, aynı zamanda devletin askeri akademilerine girecek adayların seçiminde, büyük projelerin takibinde ve hasta adama benzetilen Osmanlı Devleti'nin Batı aleminde daha iyi bilinip tanıtılmasında bir araç olarak kullandı. Bu çerçevede tarihi, coğrafi, kültürel güzellikler ile kalkınma hamlelerini içeren Osmanlı Devleti'ni bir tür otobiyografisi olan 51 adet orijinal fotoğraf albümünü Batı dünyasının hükümet başkanları ve müzelerine hediye etti. Değerli dinleyiciler, Sultan Abdülhamit'in en görkemli projelerinden bir tanesi de Hicaz Demiryolu projesidir. Onun için bu proje Avrupa tesir ve kontrolüne karşı koymanın bir adeta sembolüdür. Bu demiryolu Sultan Abdülhamit'in idari felsefesi, topyekün toparlanma politikası ve birbirinden koparılamayacak maddi manevi kalkınma hamlesi istikametinde tatbikata koyduğu bir saha laboratuvarıdır. Bu proje ile İstanbul, Şam üzerinden mukaddes şehirler olan Mekke, Medine ve Kudüs'e bağlanacaktı. Diğer Osmanlı demir yollarının aksine yabancı şirketlerden bir kuruş dahi alınmadan tamamen yerli kaynaklarla finanse edilecek bir milli proje olacaktı. Başlangıçta böyle devasa bir projenin hayata geçirilebileceğine kimse inanmamıştı. Almanya'nın İstanbul Büyükelçisi Marshall von Biebestein, dışişlerine gönderdiği raporda aklı başında olan hiçbir insan bu dini amaçlı demir yolunun yapabileceğine inanmaz diyordu. Fakat o proje o kadar başarılı oldu ki dünya tarihinde daha tamamlanmadan dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlardan gelen yardımlarla masrafları karşılanmış tek demir yolu örneği olarak tarihe geçti değerli dinleyiciler. Öyle ki Avusturya'nın İstanbul Büyükelçisi Pallavicini Hicaz Demiryolu'nu modern ticaret tarihinde tek örnek olarak ayakta duran bir finansman girişimi olarak nitelendirdi. Geceli gündüzlü yıllarca süren emeğin ürünü olarak hayata geçen hat hakkında Sultan Abdülhamit Han şunları söyleyecektir. Diyecektir ki Mekke demiryolumuz terakkiye yani ilerlemeye istidadımız olduğunun hatta İngiltere'yi bile hezimete uğratacak vaziyette bulunduğumuzun apaçık bir delilidir. Bizim Hicaz hattını inkıtaya uğratmak için bu devletin yapmadığı kalmadı. Fakat her şeye rağmen işte şimdi inşaat bitmek üzeredir ve artık Süveyş kanalına ihtiyacımız kalmamıştır. İstanbul'dan Harameyn-i Şerifeyn arasında kurduğumuz demir yolları sayesinde istediğimiz zaman oralara kemali emniyetle karadan asker sevk edebilecek hale geldik diyecektir. Bu aynı zamanda stratejik bir demir yoldur değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, demir yolunun mukaddes topraklara doğru yürümeye başlayışını manşet yapan o günkü İngiliz The Times gazetesinin şu haberi en anlamlı bir anlamda değerlendirmeyi ifade ediyordu. Şöyle diyordu The Times, Hicaz demir yolu girişiminin bütünü gösteriyor ki Türkler belli bir ideale erişmek için bütün engelleri aşmak yeteneğine sahiptirler. Değerli dinleyiciler, bugünkü şartlarda bile inanılmaz bir süre olan 8 yılda Hicaz Demiryolu hattını inşa ettiren Sultan Abdülhamit Han, bu demir yolunun Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgi ve saygısının bir nişanesi olarak da çok zarif bir şekilde onun seyahatlerinde mola verip dinlendirdiği noktaları istasyon yapılmasını emretmiş, böylece de o demir yollarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir muhabbet akışı içerisinde Medine'ye ulaştırmıştır. Yine aynı şekilde Anadolu topraklarını Orta Doğu üzerinden Harameyn'e bağlayan bu inşaatın bitimine yakın ray döşeme işlemini Medine'ye yaklaştığında bu Veli Sultan'ın verdiği emir oldukça ibretamizdir. Ve şöyle emir verecektir Abdülhamit Han, mümkün olan bütün aletlerin üzerini keçeyle sarınız ki fazla gürültü yapmasın. Çünkü Ehl-i Beyt ve Resulullah burada yatanların ruhları rahatsız olmasın. İnceliği görebiliyor musunuz değerli dinleyiciler? Yani o demiryolu inşaatı yapılırken gürültü çıkıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Ehl-i Beyt'in ruhlarının mazep olmaması için böyle bir zarafet, böyle bir incelik düşünüyor Abdülhamit. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nin hemen her köşesinde büyük bir imar ve kalkınma hamleleriyle birbirinden önemli eserler kazanan sultanın yaptıkları icraatlar hakikaten saymakla bitmez. Ama biz bir de özet olarak bazılarından bahsetmek gerekirse, bu büyük sultan döneminde her tarafa hakikaten mektepler, hastaneler, yollar ve çeşmeler yapıldı. Viyana'dan başka bir yerde eşi benzeri bulunmayan modern bir tıp fakültesi açıldı. Hukuk mektebi ve Sayıştay kuruldu. Beyoğlu Kadın Hastanesi, Akıl Hastanesi, Dilsiz ve Sağırlar Mektebi Darül Aciz'e yapıldı. Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Ticaret Mektebi, Yüksek Mühendislik Mektebi ve Yatılı Kız Liseleri açıldı. Terkef Suyu İstanbul'a getirtildi. Bursa'da İpekçilik, Halkalı'da Ziraat ve Baytar Mektebi yapıldı. Hamidiye Kağıt Fabrikası, Kadıköy Hava Kazı Fabrikası, Beyrut Limanı Rıhtımı yapıldı. Velhasıl değerli dinleyiciler, Abdülhamit Han Avrupa'ya yapılan yeniliklerin birçoğunu en modern şekilde yurdumuzda inşa ettirdi. Değerli dinleyiciler, Sultan Abdülhamit Han ülkeyi baştan başa donatan kalkınma hamleleriyle yatırımlarına rağmen yine de yaptıklarını yeterli bulmaz. Daha fazlasını yapmak ister. Fakat buna niçin muvaffak olamadığını bir yerde çok ilginç bir şekilde şöyle anlatacaktır. Bir ara huzurunda bulunan ekabirle birlikte Japon kalkınmasının meselesi gözüküyordu. Japonlar niçin bu kadar kalkındılar meselesi görüşülürken Abdülhamit Han şu ilginç değerlendirmede bulunur. Der ki biz de Japonlar gibi terakki edebilirdik. Biz de Japonlar gibi kalkınabilirdik. Onlar Avrupalıların pençelerinden uzak olduklarından dolayı bize nazaran çok bahtiyardırlar ve emniyet içerisinde güven içinde yaşamaktadırlar. Ama maalesef biz tam da Avrupalı sırtlanların geçiş yerine çadırımızı kurmuşuz diyecektir değerli dinleyiciler. Bu usta hakikaten manidardır. Aziz dinleyiciler, 33 yıl Osmanlı Devleti'ni dirayetle yönetmiş biri olan Sultan Abdülhamit Han'ın icraatlarından, tadımlık kabilinden bahsetmeye çalıştık. Biraz da Ulu Hakan'ın şahsiyeti üzerinde duralım. Nasıl bir insandır? Tarihi kaynaklar Sultan Abdülhamit Han'ın oldukça dindar birisi olduğunu söylüyorlar. Sultan zaman zaman namazlarını Yıldız Sarayı'nın yakında yaptırdığı Hamidiye Camisi'nde kılarmış. Bu camide uzun süre müezzinlik yapmış olan bir hafız diyor ki, her sabah camiyi açarken sultanı benden önce camide bulurdum. Öyle ki bazen saraya gitmez, camide sabahlardı. Ben de erken kalkmada bir türlü sultana erişemezdim diyor caminin müezzini değerli dinleyiciler. Gerçekten de Sultan Abdülhamit Han oldukça takva bir insandır. Öyle ki yatağının başında daima temiz bir tuğla bulundurur. Bu tuğlayı yataktan kaldıktan sonra çeşme mahallini abdestsiz yere basmadan teemmüm almak için kullanır değerli dinleyiciler. Halifenin zevcesinin niçin böyle bu kadar titiz hareket ettiğini sorması üzerine Sultan Abdülhamit'in verdiği şu cevap gerçekten göz kamaştırıcıdır. Diyecektir ki Sultan Abdülhamit Han, ben bunca Müslümanların halifesi olarak sünnet-i seniye ölçülerine dikkat etmezsem ümmeti Muhammed bundan zarar görür diyor değerli dinleyiciler. Kıymetli dostlar, bu müttaki sultan acil bir iş zuhur ettiğinde gecenin hangi vakti olursa olsun uyandırılmasını ister, ertesi güne iş bırakılmasına razı olmazdı. Bu hususta Mabey'in başkatibi Esat Bey hatıratında diyor ki, bir gece yarısı diyor, çok mühim bir haberin imzası için sultanın kapısını çaldım. Fakat açılmadı. Bir müddet bekledim, tekrar çaldım, yine açılmadı. Acaba sultana bir emri hak mı vaki oldu diye endişelendim. Biraz sonra tekrar çaldım ama bu sefer kapı açıldı ve sultan elinde bir havlu ile kapıda göründü. Yüzünü kuruluyordu, tebessüm etti. Evlat dedi, bu vakitte çok mühim bir iş için geldiğinizi anladım. Kapıyı daha ilk vuruşunuzda uyandım. Ancak abdest aldığım için geciktim, kusura bakma. Ben bu kadar zamandır milletimin hiçbir evrakına abdestsiz imza atmadım, getir imzalayayım diyecektir. Ve besmele çekerek evrakı imzaladı diyor Esat Bey. Değerli dinleyiciler, Cennet Mekan Abdülhamit Han aynı zamanda kalp gözü açık bir sultandır. Onun döneminde Yavuz Sultan Selim Han'ın türbedarlığını yapmakta olan bir zat, geçim darlığının kendisine verdiği sıkıntılı bir haleti ruhiye içerisinde yapılmaması gereken bir şey yaptı ve şöyle dedi. Bir de evliyadan olduğunu söylerler. Yıllarca türbedarlığını yaptım, hala yoksulluk içindeyim diyerek türbedar türbeye süpürge sapıyla hiddetle vurdu. Ve sabah olmuştu ki sultan aniden türbedarı huzuruna çağırdı. Olup bitenden kimsenin haberi yoktu. Türbedar korku ve telaşla huzura çıktı. Abdülhamit Han ona çok iltifatkar davrandı. Ona bir ton erzak verdi ve maaşına zam yaptı ve gönlünü alarak gönderdi. Niçin? Çünkü Abdülhamit Han gece rüyasında Ceddi Yavuz Sultan Selim tarafından meserden haberdar edilmiş ve uyarılmıştı değerli dinleyiciler. Kıymetli dostlar, Abdülhamit'in Manas Sultanlığı ile alakalı şu hatıra da hakikaten üzerinde düşünmesi gereken bir şeydir. Hatıratın sahibi Adıyamanlı Mahmut Allah verdi. Diyor ki, zamanında ben de Abdülhamit Han aleyhtarı idim diyor. Okulda anlatılanları gerçek sanıyor ve onun aleyhinde bulunuyordum. Yine bir gün ileri geri konuşurken terzi dükkanında müşteri olan bir zat bana çıkıştı. Oğlum dedi, sen imanlı bir insansın. Sakın dedi Abdülhamit hakkında aleyhinde konuşma. Çünkü o büyük bir veliydi dedi. Ben de buna kızarak karşılık verdim. Kim demiş veli diye. Memleketi bu hale getiren o değil mi? Ben öyle şeylere kulak asmam. Herkes bir şey söylüyor zaten. Kimi veli kimi deli diye. Yaşlı zat bastonuyla beni dürttü. Belli ki kızmıştı. Bana bak dedi. Şimdi sana öyle bir hadise anlatacağım ki bu ne bir rivayet ne de bir söylenti, bizzat yaşadığım şahsımla alakalı bir hadise bu. Bu defa ben dikkat kesilmiştim. Çünkü işitme söylenti falan değil, adam bizzat yaşadığını anlatacaktı. Ve nitekim anlatmaya başladı. Dedi ki, ben 8 yaşına kadar dilsizdim. Konuşamıyor, el kol işaretleriyle maksadımı anlatmaya çalışıyordum. Babam bu duruma çok üzüldü, ne yapacağını bilemiyordu. Gitmedi, koca bırakmadı. Ama hiçbiri de fayda etmedi. Bir gün yaşlı bir komşumuz geldi ve bana dedi ki, seni dedi çok üzgün görüyorum. üzülmekte de haklısın. Bir baba için yavrusunun dilsiz olması kadar üzücü bir şey olamaz. Fakat sana bir çare söyleyeceğim, bunu mutlaka yap. Babam ümitle gözlerini açıp dinlemeye başladı. Yarın şu yoldan Sultan Abdülhamit Han geçecek. Oğlunu mutlaka karşısına çıkar ve ona okut. Osmanlı sultanlarında 7 evliya derecesi vardır, ola ki şifa bula. Bu tavsiye babamın aklına yatmış olacak ki, beklenen saatte yol üzerine çıktık ve beklemeye başladık. Az sonra uzakta bir yaylı araba göründü ama izdihamdan dolayı bizim ona yaklaşmamız bir türlü mümkün değildi. Uzakta kalışımıza çok üzüldük. Fakat o anda çok enteresan bir şey oldu. Sultanın faytonu hizamıza gelince birden durdu ve içeriden başını uzatan sultan bize doğru bakarak seslendi. İhtiyar dedi, çocuğu getir bakalım. Şaşırdık. Babam heyecanla elimden tuttu ve çekerek beni arabanın yanına götürdü. Elimden tutup yukarıya çıkardılar. Abdülhamit Han yanaklarımı okşadı ve bir şeyler okuyor gibiydi. Biraz sonra bana, beni tanıyor musun, ben kimim dedi. Benim dilim tutuktu, cevap vermem imkansızdı ama bir şeyler hisseder gibi oldum ve birden dudaklarımdan sen bizim padişahımızsın sözü döküldü. Bunun üzerine babam Allah diye bir feryat bastı ve beni aşağı indirdiler. Bundan sonra da bülbül gibi konuşmaya devam ettim. İşte evladım, sakın ola ki Osmanlı sultanları aleyhine konuşmayasın. Onlarda gerçekten 7 evliya derecesi vardır. Dilimin açılmasına sebep cennet mekan Abdülhamit Han'ın duasıdır diyor hatıratın sahibi değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, muasırı tarihçiler tarafından Sultan Abdülhamit Han'ın zekası, basireti, çalışkanlığı, dindarlığı ve dürüstlüğü ve dirayetli yönetim tarzıyla herkes ondan sitayişle bahseder. Aynı zamanda halkına düşkünlüğü ve merhameti de tarihi bir gerçektir. Saray katiplerinden Reşit Bey hatıratında diyor ki, katiplik hizmetinde bulunduğum 14 sene zarfında adi cürümlerinden dolayı haklarında idam hükmü verilen 100 küsur kişi vardı. Padişah bunların arasında sadece bir tanesinin anne ve babasını katletmiş bir canavarın hükmünü tasdik etti. 33 sene süren saltanat devrinde idam edilenlerin tamamı birkaç kişiden ibarettir diyor saray katiplerinden Reşit Bey değerli dinleyiciler. Aziz dinleyiciler, Sultan Abdülhamit Han'ın idaresi altındaki insanlara ne denli merhamet beslediğini gösteren şu hatıra da destanlaştırılacak kadar muhteşemdir. Abdülhamit Han'ın uzun yıllar Mabeyn başkatipliğini yapmış Tahsin Paşa da hatıratında diyor ki, bir akşam üzeriydi. Mabeyn'de nöbetçi olarak ben kalmıştım. Gelen mektup, telgraf, rapor ve tezkerelerin listesini tertipleyip huzura çıkmak üzereyken bir telgraf geldi. İstanbul'da Laleli Postanesi memurlarından bir tanesinin Yıldız'a çektiği bu telgrafta karısının o gece doğum yapacağı, doğumunun çok zor olacağı, doktorlar tarafından belirtildiği, elinde hiçbir vasıta bulunmadığı ve merhameti şahaneye sığındığı bildiriliyordu. Bu telgrafa ehemmiyet vermedim ve onu listeye almadım. Biraz sonra huzurda padişah adeti icabı her şeyi ayrı ayrı gözden geçirdikten sonra sordu. Başka bir şey var mı? Telgrafı söyledim, arza değmeyeceğini düşünerek size almadım dedim. Emir verdi ki derhal getiriniz. Getirdim, telgrafı dikkatle okudu ve derhal uzman bir tabip ile ve bir yaverle birlikte Laleli'ye giderek doğumu kontrol altına almalarını ve benim de kendilerine refakat etmemi ferman etti. Mecburen gittik, işimizi bitirip ancak sabaha karşı döndük. Bir de ne görelim? Hünkâr bahçe kapısının üzerindeki odasında ışıklar açık, cama vurarak bizi çağırmıyor mu? Sabaha kadar uyumayıp bizi beklediğini anladık. Neticeyi sordu. Doğumun çok zor olduğunu fakat müdahaleyle kadının kurtulduğunu, çocuğa Abdülhamit Han isminin verildiğini, İhsan-ı Şahane'nin de ailesine teslim edildiğini ve adamın ağlayarak ömür ve devletlerine dua ettiğini anlattım. Bizi ayakta dinledi. Sadece rahatladığını gösteren derin bir oh çekti ve sabah namazına durdu diyor Tahsin Paşa hatıratında değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, Sultan Abdülhamit Han devletin çöküş döneminde çok karışık ve sıkıntılı bir zamanda tahta çıkarak idari ve siyasi dehasıyla devlete aliyenin dağılmasını 33 yıl geciktirmiş güçlü bir hükümdardır. Buna rağmen kıblesi batıya ayarlı yerli aydınlarca birçok iftiralar atılıp batılı ağzıyla ona Kızıl Sultan denilmesine karşılık dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey onun vefatını öğrendiği zaman ne büyük bir kayıp. Evet, o benim hasmımdı ama onun ölümüyle birlikte artık diplomasi mesleği zevkini kaybetti diyecektir. Ne kadar ibretliktir ki tahtından indirildikten sonra ülke ittihatçılar tarafından kaosa sürüklenince 31 Mart ihtilalinin ideologluğunu yapan Rıza Tevfik bin pişman olacak yaptıklarından ve pişmanlığını bir şiiriyle şöyle dile getirecektir. Neredesin şefketli Sultan Abdülhamit Han? Feryadım varır mı bari yahına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan şu nankör milletin bak günahına. Tahkire yeltenen tacu tahtını, sınadı bu millet kara bahtını, denedi silletin nermi sahtını, rahmeyle sultanım dilsüz ahına. Tarihler ismini andığı zaman, sana hak verecek ey koca sultan, bizdik utanmadan iftira atan, asrın en siyasi padişahına. Aziz dinleyiciler, bir devre damgasını vurmuş böyle devasa bir kameti, elbette ki bir programa sığdırmak mümkün değil. Bu siyasi dahil alakalı son sözümüzü Sultan Abdülhamit Han'ın hayat hikayesini Le Dernier Sultan yani son sultan adıyla kaleme alan Yunanlı yazar Michel Grace'e bırakalım. Grace kendisiyle yapılan bir röportajda, kitapla alakalı bir röportajda şöyle diyor. Diyor ki Abdülhamit Han tahta çıktığı zaman oyunun kaybedileceğini ve Osmanlı Devleti'nin yıkılacağını anlar. Fakat müthiş bir mücadele örneğini verir. O kadar ki Avrupalı güçler o tahta kaldığı sürece Osmanlı'nın yok edilemeyeceğini düşünürler. Bu sebeptendir ki onu devirmeye çalışırlar. Zaten onun tahttan indirilmesiyle Pandora'nın kutusu açılmışçasına felaketler yağmaya başladı diyor Yunanlı yazar değerli dinleyiciler. 10 Şubat 1918'de ebedi aleme irtihal eden Ulu Hakan Abdülhamit Han'ın vefatının 90. yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyoruz değerli dinleyiciler. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu programımızda Osmanlı tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Sultan Abdülhamit Han'ı vefat yıl dönümü vesilesiyle anmaya çalıştık. Gelecek hafta inşallah kaldığımız yerden devam etmek ümit ve niyazıyla Allah'a emanet olun efendim. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalınız.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.